Ayrım 24, Yörünge, Tezkiyar Etsen, sayfa 349. Yine uzun bir sessizlik oldu. Herkes başkana bakıyordu. Hepsi de kesin bir karar çıkmasını bekliyor, umuyordu. Başkan ise oturduğu yerde koltuğunu çevirip pencereden dışarı baktı. Eskiden astronot olmak isterdim dedi sonra hüzünlü bir şekilde. Kim istemezdi ki diye düşündü Profit. Bu ülkede bir rokete binip uzaya gitmenin hayalini kurmamış bir çocuk var mıdır? John Glenn'i mekikle fırlattıklarında ben de oradaydım diye devam etti başkan. Hiç unutmam. Herkesle birlikte ben de ağlamıştım. Hem de çocuklar gibi hüngür hüngür ağlamıştım. Çünkü onunla gurur duyuyordum. Bu ülkeyle gurur duyuyordum. Ve insan ırkının bir parçası olduğum için. Durdu derin bir nefes alıp eliyle gözlerini kuruladı. Şimdi bu insanları nasıl ölüme terk ederim? Profit ve Roman birbirlerine mutsuz bakışlar attılar. Ama başka seçeneğimiz yok efendim dedi Profit. Dünya üzerindeki bütün insanlara karşı 5 kişinin hayatı. Kahraman onlar, Tanrı biliyor ya, gerçek kahramanlar hem de ve biz onları ölüme terk edeceğiz öyle mi? Sayın Başkan, onları büyük ihtimalle kurtaramayacağız zaten dedi Roman. Enfeksiyon muhtemelen hepsine bulaşmıştır ya da en azından yakında bulaşacaktır. Yani aralarında hastalığın bulaşmadığı kişiler de olabilir öyle mi? Bilemiyoruz. Sadece Rudenko'ya bulaştığına eminiz. Buna araç dışı faaliyet kıyafetinin içindeyken maruz kaldığını düşünüyoruz. Hatırlarsanız astronot Hirai de bundan 10 gün önce araç dışı faaliyet teçhizat cebinde nöbet geçirirken bulunmuştu. Biz kıyafetin bu yolla kirlendiğine inanıyoruz. Peki neden diğerleri de hasta olmadı? Neden sadece Rudenko? Çalışmalarımız bu organizmanın bulaşıcı evreye ulaşması için belli bir kuluçka süresi gerektiğini gösteriyor. En bulaşıcı olduğu dönemin de içine girdiği canlıyı öldürdüğü ya da sonrasında cesetten çıktığı zaman olduğunu düşünüyoruz. Henüz emin değiliz ama yanılma lüksümüz de yok. Bu yüzden hepsini taşıyıcı olarak görmek zorundayız. O zaman siz de bu insanları daha çok şey öğrenene kadar 4. seviye izolasyonda tutarsınız. Ama en azından evlerine geri getirmiş olursunuz. Efendim, asıl tehlike de burada aslında dedi Profit. Onları geri getirmemizde. Mürettebat geri dönüş aracı mekiklerde olduğu gibi kılavuzluk edip belli bir piste indirilebilecek bir araç değil. Yani geri dönüşleri çok daha riskli bir yoldan, özünde paraşütlü bir keseden farksız olan bir araçla gerçekleştiriliyor. Peki ya ters giden bir şey olursa, ya araç atmosferde yanarsa ya da iniş sırasında parçalanırsa, işte o zaman bu organizma havaya bulaşacaktır. Rüzgar onu her yere taşıyabilir. Biz onu zapt edene kadar genomuna bir sürü insanın DNA'sını ekleyecek, ona karşı yapacağımız mücadeleyi imkansız hale getirecektir. Emin olun sonunda bizim gibi olup çıkacaktır. Ona karşı kullanacağımız ilaçlar insanlara da zarar vereceği için elimiz kolumuz bağlanacaktır. Profit sözlerinin etkisi iyice yer etsin diye bir an durdu. Duygularımızın kararlarımızı etkilemesine izin veremeyiz. Özellikle de kaybedecek bu kadar çok şeyimiz varken. Sayın Başkan diye araya girdi Leroy Cornell. İşinize karışmak gibi olmasın ama bunun politik anlamda da felaket bir karar olduğunu belirtmek isterim. Kamuoyu uzayda 5 kahraman astronotun ölmesine göz yummayacaktır. Politika şu anda en son düşüneceğimiz şey dedi Profit. Önceliğimiz halk sağlığı olmalı. Madem öyle bu gizlilik niye? Neden NASA'yı devre dışı bıraktınız? Bize bu organizmanın genomunun sadece belli kısımlarını gösteriyorsunuz. Oysaki biyologlarımız bu meseleye kendi uzmanlıklarıyla katkıda bulunmaya hazır ve istekliler. Bu belaya bir çözüm bulmayı sizin kadar, hatta sizden bile fazla istiyoruz. Yusam Reid bizimle bütün bilgilerini paylaşırsa birlikte çalışabiliriz. Bizim tek endişemiz güvenlik dedi General Moray. Düşman bir ülke bunu muazzam bir biyolojik silaha dönüştürebilir. Kimera'nın genetik kodunu paylaşmak, o silah için üretim planlarını yaymak gibi bir şey. Demek ki NASA'ya güvenmiyorsunuz. General Moray Cornell'la göz göze geldi. Korkarım NASA'nın teknolojiyi dünya üzerindeki bütün ülkelerle paylaşma politikası kurumunuzu ciddi bir güvenlik riskine dönüştürmüştür. Cornell öfkeden kıpkırmızı oldu ama bir şey söylemedi. Profit başkana bakarak devam etti. Efendim, 5 astronotun uzayda ölüme terk edilmeleri bir trajedi elbette. Ancak bunun ötesine bakmalı. Çok daha büyük bir trajedi ihtimalini görmeliyiz. Henüz yeni yeni tanımaya başladığımız bir organizmanın yol açacağı dünya çapında bir salgından söz ediyoruz. Yusam Reid bu konuda daha çok şey öğrenmek için gece gündüz çalışıyor. Şimdi ben de nihai bir sonuca ulaşılana kadar sabretmemiz gerektiğini söylüyorum. NASA biyolojik bir felaketle başa çıkacak teçhizata sahip değil. Gezegen koruma meselelerinden sorumlu sadece bir tane görevlileri var. Sadece bir tane. Oysaki ordumuzun biyolojik acil müdahale ekibi her türlü krize hazırlıklıdır. NASA operasyonlarına gelirsek, o işi de 14. Hava Kuvvetleri'nin desteklediği Birleşik Devletler Uzay Komutası'nın idaresine bırakalım. NASA'nın astronotlarla özel ve duygusal çok bağı var. Bizimse direksiyonu sağlam tutacak birilerine ihtiyacımız var. Mutlak disipline ihtiyacımız var. Profit uzun masanın etrafında oturanlara tek tek baktı. Bu insanların yalnızca birkaçına gerçek anlamda saygı duyuyordu. Bazıları prestij ve güç peşindeydi. Bazıları o koltukları siyasi bağlantıları sayesinde kapmıştı. Yine bazıları da kamuoyunun duygusal tepkilerine göre sürüklenmeyi tercih ediyordu. Onunki gibi basit düşünen çok az kişi vardı burada. Yani astronotlar hiçbir zaman geri dönemeyecekler diyorsunuz, öyle mi dedi Cornell. Profit NASA yöneticisinin bembeyaz kesilmiş yüzüne samimi bir sevecenlikle baktı. Sizin insanlarınızı geri getirmeyi, bunun tedavisini bulduğumuzda, bu organizmayı nasıl öldürebileceğimizi öğrendiğimizde konuşalım. Tabii hala hayattalarsa diye mırıldandı başkan. Profit ile Roman birbirlerine kaçamak bir bakış attı ama ikisi de bir şey söylemedi. Gerçek çok açıktı. Tedaviyi zamanında yetiştiremeyeceklerdi. Astronotlar evlerine canlı bir şekilde dönemeyeceklerdi. Jared Profit o bunaltıcı güneşte ceketini ve kravatını çıkarmamıştı. Ama zaten havanın sıcaklığını da neredeyse hiç fark etmemişti. Varsın başkaları Washington'ın yazından şikayetçi olsun. Yüksek sıcaklıkları umursamıyordu Profit. Onun asıl korktuğu kıştı, soğuğa karşı çok hassastı. Buz gibi günlerde dudakları mosmor olur, kat kat giyinmesine rağmen soğuktan titrerdi. Yazları bile klimanın etkisinden korunmak için odasından bir süveteri eksik etmezdi. Bugün de sıcaklık 32 derecenin üstündeydi ve sokakta yanından geçtiği bütün yüzler terden parlıyordu. Ama o yine de ceketini çıkarmadı, kravatını bile gevşetmedi. Toplantı sırasında hem bedenen hem de ruhen yeterince üşümüştü zaten. Her sabah işe gitmeden önce hazırladığı öğle yemeği kese kağıdından bir torbanın içinde elindeydi. Yürüyüş güzergahı da her zamankindendi. Yansıyan havuzu soluna alarak batıdan Potomac'a doğru rutinde kalmak bildiğinden şaşmamak huzur veriyordu ona. Son yıllarda hayatında güven verici çok az şey oluyordu ve o yaşlandıkça bazı ritüellere daha çok bağlandığını fark ediyordu. Tıpkı bir keşişin çalışma, dua ve meditasyon alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlandığı gibi. Zaten pek çok açıdan benziyordu o eski çilecilere. Yalnızca vücuduna enerji versin diye yemek yiyor, sadece başkaları öyle uygun bulduğu için takım elbise giyiyordu. Yine o çileciler gibi zenginliğe biraz olsun değer vermiyordu Profit. Vietnam Savaş anıtından aşağı inen çimenlik yokuşa geldiğinde yavaşlayıp üstüne ölenlerin isimlerinin kazındığı duvarın önünde toplanmış ziyaretçilere baktı. İnsanların o siyah granitten bloklara bakarken neler düşündüklerini biliyordu. Ne çok isim var, ne çok insan ölmüş. Profit de içinden bilemezsiniz diyordu. Yemeğini yemek için gölgelik bir banka oturdu. Kese kağıdından bir elma, bir dilim kaşar ve bir şişe su çıkardı. Öyle belli bir markanın suyu değil, basbayağı musluk suyuydu şişenin içindeki. Yemeğini yavaşça yiyip anıtın bir bloğundan diğerine dolaşan turistleri izledi. Savaş kahramanlarımızı böyle anıyoruz işte diye düşündü. Toplum anıtlar dikiyor, mermer plakalar oyuyor, direklere bayraklar çekiyordu. Savaş denen o mezbahada iki taraftan kaybedilen canların sayısı tüyler ürperticiydi. Vietnam'da 2 milyon asker ve sivil ölmüştü. İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon. Birinci Dünya Savaşı'ndaysa 21 milyon. Rakamlar dehşet vericiydi. İnsan kendi kendine bize bizden başka düşman var mı diye sormadan edemiyordu. Bu sorunun cevabı ise evetti. İnsanlar göremiyor olsa da düşman her yerdeydi, içlerindeydi, soludukları havadaydı, yediklerinde, içtiklerindeydi. İnsanlık tarihi boyunca en azılı düşman onlar olmuştu ve insanoğlu dünya üzerinden silindikten sonra da var olmaya devam edeceklerdi. Düşman mikropların dünyasındaydı. Yüzyıllar içinde insanlığın savaşlarda kaybettiğinden çok daha fazla kişiyi öldüren mikropların dünyasında. Milattan sonra 542 ile 767 arasındaki Justinian salgınında vebadan 40 milyon insan ölmüştü. 1300'lerde aynı kara ölümün geri dönmesiyle birlikte 35 milyon insan ölmüştü. 1918 ve 1919'da gribe 30 milyon kurban verilmişti. Ve 1997'de 43 yaşındaki Amy Sorensen Prophet pnömokok zatürresinden ölmüştü. Elmasını bitirip çöpünü koyduktan sonra kese kağıdını özenle kıvırıp katladı. Fazla bir şey yememiş olsa da doymuştu. Bankta bir süre daha oturup suyunun geri kalanını içti. Önünden açık kahverengi saçlı bir kadın turist geçti. Kadın kafasını çevirip ona baktığında ışık yüzüne öyle bir açıyla vuruyordu ki Prophet bir an onu Amy'ye benzetmişti. Ardından ona baktığını anlayan kadınla göz göze geldiler. Kadın temkinli, o ise mahcuptu. Sonra turist kadın yürüyüp gitti. Prophet de arkasından bakıp aslında ölmüş karısına hiç benzemediğini düşündü. Zaten kimse benzemiyordu ona. Benzeyemezdi de. Ayağa kalkıp kese kağıdını çöpe attıktan sonra geldiği yoldan geri dönmeye başladı. Duvarın önünden geçti. Duvar için nöbet tutan, ölülerin anısını onurlandırmaya gelen, saçları sakalları birbirine karışmış üniformalı gazilerin önünden geçti. Ama hatıralar bile solar gider diye düşündü Prophet. Karısıyla mutfak masasına oturduklarında gülümsemeleri, kahkahalarının yankısı. Tüm bunlar zamanla siliniyor, tutunacak yalnız acı dolu anılar kalıyordu geriye. San Francisco'da bir otel odası, gecenin yarısı gelen telefon. Bethesda Hastanesi'ne zamanında yetişebilmek için ülke boyunca kat ettiği yollar, havaalanları, taksiler, telefon kulübeleri. Ama streptokok bakterisinin kendi ajandası, kendi tarifesi vardı. Tıpkı Kimera gibi. Şimdi derin bir nefes çekerken ciğerlerine kaç tane virüs, kaç tane bakteri, kaç tane mantar girdiğini düşündü. Ve bunların hangilerinin ölümcül olduğunu. Bölüm 15 Ağustos. Bence boş verelim hepsini dedi Luther. Hava ile yer arasındaki bağlantı kopuk olduğu için konuşmaları uçuş kontrol tarafından takip edilemiyordu. Hadi gelin atlayalım şu araca. Düğmeyi açıp gaza basalım. Bizi geri döndürecek değiller ya. İstasyondan bir kez çıktıktan sonra bir şansları daha yoktu. Çünkü mürettebat geri dönüş aracı hız kesici paraşütleri olan bir planörden farksızdı aslında. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldığında dünyanın çevresinde en fazla 4 kez dönüyor, sonra da yörüngenin dışına çıkıp inişe geçiyordu. ''Oturduğunuz yerde oturun'' dediler, dedi Griggs. ''Biz de aynen öyle yapacağız.'' ''Aptal emirlerine uyacağız, öyle mi? Eve götüremezsek Nikolay elimizde ölecek.'' Griggs Emma'ya baktı. ''Senin fikrin nedir, Watson?'' Emma son 24 saattir hastasının başından ayrılmıyor, Nikolay'ın durumunu yakından takip ediyordu. Gerçi ona da gerek yoktu bunu görmek için. Adamın durumunun ne kadar kritik olduğu ortadaydı. Sağlık masasına bağlı halde yatmış, titreyip kıpırdanıyor, bazen Emma'yı endişelendirecek kadar şiddetli bir şekilde debeleniyordu. Bu haliyle ringde sağlam dayak yemiş bir boksöre benziyordu. Deri altında kalan hava yüzünün yumuşak dokusunu şişirmiş, göz kapaklarının neredeyse tamamen kapanmasına yol açmıştı. Aradaki daracık boşluklardan bakıldığında göz akının şeytani kırmızısı görülebiliyordu. Nikolay'ın ne derece duyup anladığını bilmediğinden fikrini onun yanındayken söylemek istemiyordu. Bu yüzden ekip arkadaşlarına Rus servis modülünün dışarısına gelmelerini işaret etti. Adam onu duyamasın diye habitasyonda buluştular. Hem orada koruyucu gözlüklerini ve maskelerini de çıkarabiliyorlardı. ''Houston bu tahliyeye acilen izin vermek zorunda'' dedi Emma. ''Yoksa onu kaybederiz.'' Onlar da durumun farkında, dedi Griggs, ama Beyaz Saray'dan izin çıkana kadar bir şey yapamıyorlar. Burada böylece durup birbirimizin hastalanmasını mı seyredeceğiz, dedi Luther. Şu alete binip gitsek ne olur ki? Hayır, ne yaparlar yani, vururlar mı bizi? Vurabilirler de, dedi Diana sakince. Kadının sözlerindeki bu gerçeklik bir süre suskun kalmalarına neden oldu. Bir mekiğe binip geri sayım stresini yaşamış her astronot bilirdi ki Kennedy Uzay Merkezi'nde tek görevleri mekiği içindeki mürettebatla birlikte patlatmak olan bir subay ekibi her zaman hazır bulunurdu. Kalkış sırasında manevra sisteminde bir terslik yaşanırsa, mekik bir yerleşim bölgesine doğru sapacak olursa, yok etme düğmesine basmak bu güvenlik subaylarının işiydi. Muhtemelen mürettebatın her bir üyesiyle tanışıyorlardı. Hatta astronotların aile fotoğraflarını bile görmüşlerdi belki. Kısacası adamlar kimi öldüreceklerini biliyorlardı. Ağır bir sorumluluktu bu. Ama hava kuvvetleri subaylarının görevlerini yerine getirmekte tereddüt etmeyeceklerini bilirdi herkes. Tıpkı emir gelirse geri dönüş aracını da gözlerini kırpmadan patlatacakları gibi. Yeni ve ölümcül bir salgın tehdidi karşısında 5 astronotun hayatı pek para etmezdi herhalde. İddiaya varım. Sağ salim inmemize izin vereceklerdir. Neden vermesinler ki? 4'ümüz hala sağlıklıyız. Biz bir hastalık kapmadık. Ama biz de maruz kaldık sonuçta, dedi Diana. Aynı havayı soluduk, aynı modülü paylaştık. Luther, hatta sen geceyi Nikolay'la birlikte hava cebinde geçirmedin mi?
Ben kendimi gayet iyi hissediyorum.
Ben de öyle, Griggs ve Watson da. Ama bu bir enfeksiyonsa şu anda kuluçka evresinde de olabilir.
Emirlere de bu yüzden uyacağız işte, dedi Griggs. Olduğumuz yerde kalacağız.
Luther bu kez Emma'ya döndü. Bu şehitlik edebiyatı seni de etkiliyor mu bari? Hayır, dedi Emma, etkilemiyor.
Griggs ona şaşkınlıkla baktı. Watson?
Ama ben kendimi düşünmüyorum, dedi Emma. Hastamı düşünüyorum. Nikolay konuşamadığına göre onun adına da ben konuşmak zorundayım. Griggs adamın bir an önce hastaneye yatırılması gerekiyor.
Houston'un söylediğini duydun.
Benim duyduğum bir sürü belirsizlikti sadece. Önce tahliye emri geldi, sonra iptal edildi. Önce Marburg virüsü dediler, sonra virüs falan değil, biyoteröristlerin ürettiği yeni bir organizma olduğu anlaşıldı. Aşağıda neler olup bittiğine dair en ufak bir fikrim yok benim. Tek bildiğim hastamın... Aniden durup sesini alçalttı. Nikolay ölüyor, dedi kısık sesle. Benim asli görevim ise onu hayatta tutmak.
''Benim görevim de bu istasyona komuta etmek.'' dedi Griggs. ''Houston'un her ihtimali zorladıklarına inanmak zorundayım. Durum gerçekten ciddi olmasa bizi böyle bir tehlikeye atmazlardı.''
Emma buna itiraz edemezdi. Uçuş kontrolün başında tanıdığı güvenli insanlar vardı hep. Jack bile orada diye düşündü. Şu dünyada ondan daha çok güvendiği kimse yoktu herhalde. ''Galiba veri bağlantısı var.'' dedi Diana bilgisayara bakarak. ''Watson'aymış.'' Emma modül boyunca süzülüp ekranda ışıldayan mesajı okumaya gitti. NASA biyolojiden geliyordu mesaj.
Doktor Watson, hem sizin hem de bizim tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ekte Kenichi Hirai'yi hasta eden organizmanın DNA analizini görebilirsiniz.
Emma mesajda sözü geçen dosyayı açtı. Ekranda akan nükleotit dizilimini algılaması önce biraz zaman aldı ama birkaç dakika içinde gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir kromozomda 3 farklı türün geni vardı. Leopar kurbağası, fare ve insan. Neymiş bu organizma, diye sordu Diana.
Yeni bir yaşam formu, dedi Emma alçak sesle.
Bu resmen Frankenstein'ın canavarıydı. Bir hilkat garibesiydi. Ekranda yazan fare sözcüğüne bakarken tabii ya, dedi içinden. Fareler, ilk onlar hasta olmuştu. Sonraki 1,5 hafta boyunca teker teker ölmüşlerdi. Kafese son baktığında içeride canlı halde bir tek dişi fare kalmıştı, o kadar. Habitasyondan çıkıp istasyonu mecburen yarım güç kaynağıyla idare edilen kısmına gitti. Amerikan laboratuvarının ışıkları loştu. Bu yarı karanlığın içinden süzülüp hayvanların saklandığı rafa gitti. Bu organizmanın ilk taşıyıcıları Kimera'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na getiren fareler olabilir miydi? Yoksa onlar da istasyondaki başka bir şeye maruz kalmış kurbanlar mıydı? Ayrıca o son fare hala hayatta mıydı?
Raf'ın çekmecesini çekip kafesin içindeki yalnız misafire baktı. Görür görmez de omuzları düştü Emma'nın. Fare ölmüştü. Oysaki kulağının ucu yenmiş olan bu dişiyi bir savaşçı, huysuzluğuyla hayatta kalmayı başaran bir şampiyon olarak görmüştü hep. Şimdi ise kafesin uzak ucunda hareketsiz yatan cesede bakarken beklenmedik bir keder kaplamıştı içine. Hayvanın karnı şişmişti bile. Cesedin hemen oradan alınıp diğer hastalıklı çöplerle birlikte atılması gerekiyordu. Kafesi alıp eldiven kutusuna dayadı. Ellerini eldivenlere taktı, fareyi tutmak için uzandı. Ama parmakları değer değmez ceset aniden debelenip canlandı. Emma hayret dolu bir çığlık atıp bıraktı fareyi. Hayvan yüzüstü dönüp ona ters ters baktı, bıyıklarını oynattı. Emma gergin gergin güldü. ''Demek ölmemiştin ha?'' diye mırıldandı. ''Watson!'' Dönüp ismini söylendiği hoparlöre baktı. ''Laboratuvardayım.'' ''Hemen buraya gel, Rus modülündeyiz, Nikolay nöbet geçiriyor.'' Hızla laboratuvardan çıkıp karanlıkta duvarlara çarpa çarpa Rus modülüne gitti. Modüle girer girmez ilk gördüğü mürettebat arkadaşlarının yüzü, koruyucu gözlüklere rağmen açıkça okunan dehşet ifadesiydi. Onu görünce yana çekildiler, Nikolay karşısına çıktı. Adamın sol kolunda öyle güçlü spazmlar oluyordu ki bütün yatak zangır zangır titriyordu. Vücudunun sol üst tarafında cereyan eden nöbet daha sonra sol bacağa da yayıldı. Nöbetler çok geçmeden bütün vücutta hücuma geçerken adamın kalçaları ve bacakları da savrulmaya başlamıştı. Sarsılması daha da şiddetlendi, yatağın bilek koruma kısımları tenini sıyırıp kanattı. Derken Emma kırılan sol ön kolun çatırtısını duydu, sonra sağ bilek. Koruyucuyu koparıp kurtuldu, kontrolsüz kalan kolu oraya buraya savrulmaya başladı. ''Onu sıkı tutun, hemen şimdi valyum iğnesi yapacağım.'' diye bağırdı Emma, sağlık kitini deli gibi karıştırırken. Griggs ve Luther adamın birer kolunu yakalamıştı ama serbest kalmış kolu zapt etmeye Luther'ın bile gücü yetmiyordu. Bir ara Nikolay'ın kolu havaya fırlayıp Luther'a çarptı. Adamı yere serdi. Bir ayağı da Diana'nın yanağını sıyırıp koruyucu gözlüklerini yamulttu. Nikolay'ın kafası aniden arkaya masaya vurdu. Hırıltılı bir nefes aldı, göğsü havayla şişti. Ardından boğazından bir öksürük çıktı patlayarak. Ve fırlayan bir balgam Diana'nın yüzüne sıçradı. Kadın iğrenerek bir çığlık attı, adamı bıraktı, geriye doğru süzülüp gözüne bulaşan şeyi silmeye koyuldu. Mavi yeşil bir mukus damlası Emma'nın yanından geçip gitti. O jelatinimsi kütlenin içinde inci tanesine benzer bir çekirdek vardı. Emma gördüğü şeyin ne olduğunu damla içerideki ışık sisteminin armatürlerinin önünden geçerken fark etti. Bir tavuğun yumurtası mum ışığına tutulduğunda kabuğun içindekiler görülürdü. Şimdi de armatürler aynı şeye hizmet ediyor, kabuğun yarı saydam zarını aydınlatıyordu. Zarın içinde hareket eden bir şey vardı, canlı bir şey. Aniden kalp monitörünün ötmesiyle Emma kendi etrafında dönüp Nikola'ya baktı. Artık nefes almadığını anladı. Monitörde düz bir çizgi vardı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 364.